Previously on Chikündür diye cool bir giriş yapmak istedim ama bunu Lost'ta falan yaparlardı böyle hani bir önceki bölümden bir şeyler aktarılmak istediğinde. Ama tabii ben bu prodüksiyonu nereden yapacağım? Arkadaşlar Previously on Chikündür diye bir şey yok. Eğer çok merak ediyorsanız veya unuttuysanız 44. bölümü dinleyin. Çünkü oradaki konudan devam edeceğim. Bugün sizlere dünyayı yöneten 13 aileden değil, bizim dandik şirketi yöneten tek aileden bahsedeceğim. Bakalım aile fertlerini nasıl bulacaksınız? Başlıyorum.
Şükündür.
Çıkındır.
Şükündür. Onu da duydum ama şükündür.
Şükündür.
Geçtiğimiz bölümde benzersiz 26 mahlasıyla andığım ve şirkette en çok muhatap olduğum kişiyle başlayacağım. Küçük patronla, patronun oğluyla. Kendisi ortaokulda kadar inşaatta falan çalışan, daha sonra babasının zengin olmasıyla birlikte bir dönem koleje giden ama orada da pek beceremeyen fakat daha sonra işte hasbelkader şirketin böyle teknik işlerini yürüten bir nevi teknik müdürü gibi falan bir şey olmuştu. Her ne kadar böyle kültürsüz, hafif kro, biraz da cahil bir insan olsa da şu bir gerçek ki tesisat işinden çok iyi anlıyordu. Yani gerçekten bir binaya koyun, o binadaki bütün tesisat şemasını falan böyle ezbere çizerdi. İşte ne bileyim pompa falan seçilecekse hiç hesaba mesaba gerek kalmadan kafadan düzgün bir şekilde seçebiliyordu. Enteresan bir yetenek ama bunun dışında başka hiçbir şeyler anlamıyordu. Ya benim o güne kadar tanıdığım en düşük kalite insan bile ne bileyim en böyle en vasıfsız insan bile en azından bir futbol izler, anladınız mı? Hani böyle bir şey yok, bir ilgi alanı, ne bileyim ben şunu izliyorum, bundan hoşlanıyorum, şunu dinliyorum falan hiçbir şey yok. Sadece iş ve alkol. Hayatı iki şeyden ibaretti. Sahip olduğu maddi olanaklar iş yerindeki otoritesi ve cehaleti birleşince tabii ister istemez inanılmaz bir cüret vardı kendisinde. Son derece fevri davranışlar sergiliyordu. Özellikle ilk bölümde bahsettiğim muhasebeci kızlara mesela it gibi davranıyordu. Çünkü kız kardeşinin onları kayırdığını falan düşünüyordu. Onlara böyle bağırıyordu, çağırıyordu, mobbing yapıyordu, işte işten atmakla tehdit ediyordu falan saçma sapan hareketler yapıyordu. Öte yandan bir de kendini böyle ticari deha işte böyle iş adamı falan gibi görüyordu ama tabii aslında alakası yoktu yani. Sahip olduğu tek şey baba parasıydı. Az önce bahsettiğim olaylardan ötürü anlayacağınız üzere kendisi karısını da aldatıyordu. Bu durum bu arada çok komikti çünkü şey hani dönem dönem aldatıyordu ve bu aldatıp aldatmadığını WhatsApp profil fotoğrafından anlayabiliyordunuz. Eğer WhatsApp profil fotoğrafında arabalı fotoğrafı varsa karısını aldatıyordu. Aileyle olan fotoğrafı varsa karısını aldatmıyordu. Böyle bir sirkülasyonu vardı kendisinin. Hadi aldatıyor diyelim. Yani bunu şey değil. Nasıl diyeyim? Ben sonuçta gizli saklı, gizli kapaklı öğrenmiyordum. Baya baya gelip tüm detaylarıyla işte nerede hangi işi yaptığını, hangi kadını nereden aldığını, evin hangi odasında işi hallettiğini falan baya baya bunu ballandıra ballandıra anlatıyordu. Biz de mecbur dinlemek durumunda kalıyorduk. Ve az önce dediğim ticari zeka olayı da hani dirsek temasıyla çalıştığımız için sürekli hani işleri birlikte kontrol ettiğimiz için mesela atıyorum 1 metrelik bir şey yaptıysak oraya 1.20 yazmamı falan istiyorlar böyle işte ve hani iş yaptığımız firmadan alacağı para gerçekten komik miktarlar hani o eklemeyi yapmamız durumunda hiçbir şey fark etmeyecek ama böyle tatmin oluyordu veya ne bileyim ben işte diyordum bak hani bu yaptığımız doğru değil hani 1 metre ise 1 metre yazmamız gerekiyor falan gibi daha sonra kendisi direkt şöyle bir savunmaya geçiyordu. O zamansı başka yere yaptırsınlar. O zamansı başkası yapsın. Ben yapmam o zamansı demeye başlıyordu. Bu arkadaşımız o zamansı kelimesini kullanıyorsa anlıyordum ki %100 haklıyım. Çünkü tartışmayı kazanamayacağını anlayınca, haklı bir argüman olmayınca kendisi sadece o zamansı diyordu. Ve ben de tartışmayı bitiriyordum. Çünkü sonuçta patron o. Son sözü o söylüyordu. Yani bakıyordum ki argümanı yok. Gerek yok yani tartışmaya. Bu arada o zamanlar böyle haklı olmayı kendime çok şey yapıyordum ki haklı olmak benim için çok önemliydi. Hani ben bir tartışmayı kazanmalıyım falan diye düşünüyordum. Şimdi açıkçası senelerin verdiği tecrübeyle çok da sallamıyorum. Bırakalım nasıl yapıyorsa yapsın zaten 2 ay sonra benim dediğim olur şeklinde hareket ediyorum. O zaman sık konumuza geri dönelim. Bu abimiz mesela böyle 10 lira 20 lira için acayip pazarlıklar yapıyordu. Atıyorum ve alacağı şey diyelim ki 1000 lira. Hani onu 990 liraya falan almaya çalışan bir insandı. İşte oradan 10 lira kasayım, buradan 5 lira kasayım, ona işte 1 metre değil 1.20 metre yazayım şeklinde geçirmeye çalışırken akşama gidiyordu mekanda şişe açtırıyordu mesela. Böyle saçma sapan bir durum vardı. Ya da mesela işte özel bir tarihte evlenebilmek için şu an tarihi söylemek istemiyorum ama hani takvimde güzel duran bir tarihte evlenebilmek için düğün salonuna normal fiyatının 3 katı falan bir para vermiş. Bu Bu da mesela hani 10 lira 20 liranın hesabını yapan bir insan için gereksiz bir harcama bence. Benim aylık maaşım kadar tekel bayiye ödediği para olduğunu biliyorum. Çünkü kredi kartlarını falan da ben ödüyordum. Otomatik ödemeleri falan ben yaptığım için işte internet ödemeleri ben yaptığım için. Görüyordum yani hani bayağı benim aldığım maaş kadar tekel bayiye veriyordu. Bir keresinde de bir yere tatile mi ne gideceklermiş işte. Vay 100 lirayın, 150 lirayın bilmem ne falan filan. Adam indirim hakkı olmadığı için bunlara bedava masaj mı ne vermiş. Ama daha sonra gitmiş mesela arkadaşına da tatil ısmarlamış. Ulan yani madem böyle çok param var, madem paranla şov yapacaksın niye pazarlık yapıyorsun? Yani benim zaten pazarlık hiç oldum olası anlamadığım bir şeydir. Bu abimiz daha da anlamsız örneklerini sergiliyordu. Bir keresinde hatta İstanbul'a gitmiştik iş için. Normalde bir hafta falan kalacağız. Kendisi sağ olsun o iki kişilik odalar ayırmış. Yani her odada iki kişi kalacağız ve benim kaldığım odada daha önce tanımadığım tercüman bir çocuk vardı. Arapça tercüman ve onunla yattık mesela. Hani onunla aynı odada yattık falan. Yani odanın kaloriferi yanmıyor, camları kapanmıyor, kliması çalışmıyor. Kahvaltıda peynirler falan küflü. Böyle dandik bir otel tutmuş falan. Daha sonra ben dayanamayıp arkadaşımın evinde kalmaya başlamıştım. Otele para veremiyor ama o esnada da hemen Rus eskort ayarlamış. Bu Rus eskortla olan yazışmalarını daha sonra eve döndükten sonra karısı görmüş. Karısı görünce demiş ki ya ben onu Serdar'ın şarjı bittiydi. Serdar yazıştı. Serdar'ın işi o. O zamanlar bekar olduğum için bana gönül rahatlığıyla iftira atabilmiş. Bir de geldi bunu bana anlattı sonra. Bak benim hanıma böyle böyle dedim çaktırma diye. Kendisinin bir de her gittiği yerde özel muamele görme arzusu vardı. Ve hani gittiğimiz yerler böyle esnaf lokantası falan. Mesela esnaf lokantasına gidiyorsak muhakkak çorba kasesini fırında ısıttırıp öyle çorba koydurtturdu. Çorbasının kaynar olmasını falan isterdi. Ve yani benim döner mi söyledik mesela işte o dönerin işte içi 1,5 olacak. Ekmeğinin içi alınmış olacak. Salatası olmayacak. Böyle her gittiği yerde muhakkak menüye bir müdahalesi olurdu. Ha bazen bunu ücretin mukabilinde yapardı. Eğer dişini geçirebiliyorsa bedava yaptırdı. Ama hani kendini özel hissetme isteği çok bariz bir şekilde belliydi. Ben de her gittiğimde masanın altına falan giresim geliyordu utançtan. Ben çünkü böyle şeylere kıl olurum. Biraz da kendisinin cehalet örneklerini sıralayalım. Bir gün bu işe geç geldi. Doktora gitmiş işe gelmeden önce. Böyle rengi falan da solgun gibiydi. Usulen sordum. Çok merak ettiğim için değil ama nasılsın? Hani hayırdır bir durum mu var? Ne oldu falan filan dedim. O dedi ki ya sorma doktora gittim işte dedi. Bağışıklık sistemi zayıflamış dedi. Ve şöyle devam etti. Karındaki al yuvarlaklar azalmış dedi. İzninizle bu cahillik için bir 5 saniye saygı duruşunda bulunacağım. Tam 5 saniye olduğumu bilmiyorum ama benim gerçekten hayatımda beynimin allak bullak eden pek çok cehalet yaşadım ama bunun yeri çok özeldir. Şimdi belki aranızda birkaç sözelci vardır olayı anlamayan hemen açıklayalım. Az önce bahsi geçen cümlede belki de tek doğru kullanılan kelime kan. Yuvarlak değil yuvar. Zaten bağışıklık sistemiyle alakalıysa al yuvar değil ak yuvar olması gerekiyor. Yani güzel kardeşim ya ilkokula da mı gitmedin amına koyayım ya. Gerçekten veya ne bileyim aa benim bağışıklık sistemim çökmüş. Bir bakayım Google'dan gelmeden falan mı dedim. Ya bu nasıl bir cehalet ve o esnada yanımda o zamanlar bizde çalışan bir mühendis arkadaş vardı. Onunla göz göze geldik ve hani onun da gözündeki o bu ne AQ biz ne yapıyoruz burada ifadesini çok net gördüm. Ve o noktadan sonra anlattığı hiçbir şeyi de dinleyemedim. Çünkü kafamın içinde sürekli al yuvarlak, al yuvarlak kelimeleri geçiyordu. Bir kere de ben ofiste çalışırken yanıma geldi ve şöyle dedi. Serdar efendim, benim pederin 1+1 evi var, kiracısı evden çıkıyor. Senle ben ortak o evi tutalım. Kirasını paylaşırız. İşi olan kullanır, anlarsın ya gibi bir üslupta bulundu. Yani bildiğin garson yerini benimle paylaşmak istemiş yüce gönüllü şahıs. Ve bu arada kendine ait garsiyonların bir de yarı kirasını da benden alacak. Yani az önceki işte Rus escort muhabbeti, şimdiki bu garsoniyer muhabbeti. Bildiğiniz adam beni fuhuş bataklığına sürüklemek için elinden geleni yapmış aslında ama. Tabii ben direndim. Yok abi dedim ben hani sağ ol ya benim ihtiyacım olmuyor falan dedim. Böyle ne işim olur benim falan dedim. Kendisini o şekilde geçiştirdim. Ayrıca yani patronumla da aynı günah yuvasını paylaşmak istemem doğrusu. Çünkü ne bileyim hani nevresim mevresim yani anladınız işte o tarz şeyler. Bu abimiz az önce bahsettiğim gibi alkolikti ve her sorunlu cahil genç alkolik gibi içtikten sonra karısına şiddet uygulama, gece işte iş yerinden kafasına taktığı birilerini arayıp küfretme, hatta bazen bizzat kendi öz babasını arayıp saatlerce küfretme gibi bazı gereksiz aksiyonlar alıyordu. Ve ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyordu. Ya unutuyordu ya iyice arsızlaşmıştı çünkü cehalet ve çok para birleşince arsızlaşma bayağı artıyor. Belki de böyle bir hani hatırladığı halde hatırlamazdan geliyordu falan bilmiyorum. Tabii bir de bu arsızlaşmanın etrafındaki insanların yalakalığı, ona her şeye şakşakçılık yapması, kimsenin ona bir şey dememesi dolayısıyla arttığını da söyleyebiliriz. Bu arada beni de gece birkaç kere aradı. Belki de artık küfredecekti falan bilmiyorum ama ben açmadım yani. Kesin yani gecenin 10'unda beni ne yapacak bu adam diye düşünerek açmadım açıkçası. Kendisinin alkol problemine bizzat birkaç kere ben de şahit oldum. Çünkü birkaç kere birlikte hani bazı ortamlarda bulunmak durumunda kaldık. Yani ben böyle içen bir insan görmedim. Yani adamda yemek porusu yok. Direkt ağızla mide arasında hiçbir prosese tabi olmadan direkt oraya iniyor gibiydi. Ve bu arada hani çok hızlı, çok miktarda yani yüksek alkollü içkiler içiyordu. Birayı falan öyle alkolden saymıyordu yani. Ve bir de mesela sürekli işte eğer barda oturduysa barmene, işte normal masa olursa garsona sürekli bir şeyler ikram ediyor. Bahşiş veriyor. İşte gene orada da özel muamele istiyor. Yani cebine veriyor, sen anladın falan filan diyor. İşte garson veya barmen de yalandan hani birkaç damla bir şeyden fazla damlatıyorsa falan filan. Öyle orada kendini özel hissediyordu yani. Ve bir akşam mesela o kadar içtik ki gerçekten içim dışıma çıktı ve hani beni de durdurmuyor. Beni de zorla içirtiyordu falan. Neyse bir de o kadar alkol almamıza rağmen bir de arabayla beni eve bıraktı. Çünkü kendisinin hani alkollü araç kullanmaktan ehliyeti alınmış ve Kütahya'ya rehabiliteye gidiyor olsa da hala araba kullanmaya devam ediyordu alkollü bir şekilde. Bir gece gene böyle acayip içtik ve ben hani beni eve 4'te falan bıraktı. Yanımızda da başka bir arkadaş vardı. İşte başka mühendis arkadaş. Sonra beni bıraktıktan sonra gittiler. Ben yaklaşık bir 3-4 saat uyuma, yarı uyanıklık, işte böyle baş ağrısı, mide bulantısının akabinde uyandım ve sürüne sürene de olsa işe gittim. Ama kendileri gelmediler. İkisi de gelmedi. Ben de herhalde ya uyanamadılar ya bir şey oldu falan dedim. Daha sonra 12 gibi falan beni aradı. Ne yapıyorsun falan, nasılsın falan diye. Dedim işte iyiyim, işteyim. Hani bekliyorum falan filan. Aa niye işe gittin dedi. Meğerse bunlar ben indikten sonra kendi aralarında yarın işe gitmeyelim diye anlaşmışlar. Ama beni unutmuşlar. Ben o yüzden deriz gibi o gün işe gitmiştim. Benzersiz 26 dosyasını burada kapatıyorum. İlerleyen bölümlerde belki yine birkaç olayla tekrar kendisini alırız. Şimdi başka bir karaktere geçmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi düşünün, bir firmadasınız, ofistesiniz ve yan odanızdan bangır bangır oyun havası sesi geliyor ve daha da kötüsü zaman zaman slow oyun havası sesi geliyor böyle. Ama şey, camlar kırılacak öyle bir bastan bahsediyorum. Ne düşünürsünüz? Bu arada slow oyun havası nedir diye bilmeyenler için biraz açıklayayım bu müzik janrasını. Elektro bağlama ön planda. İşte notasal olarak melodiler falan aynı. İşte ben müzik terimlerine hakim olmadığı için artık ne deniyor bilmiyorum ona ama melodi aynı. Ama ritim olarak çok yavaş. Hani aynı melodi yavaşlık ve şarkı sözleri genelde belli bir coğrafi bölgeyi anlamsızca öven. Atıyorum İsveç'in yiğitleridir. İşte efendime söyleyeyim Litvanya'da çok inanılmaz iyi insanlar var. Eskişehir böyle güzeldir falan gibi sözleri olan. Ya da işte dostlarına karşı olan vefasızlığından. Ya da herhangi bir birinci derece akrabasını öven, işte kardeşim sen şöyleysin, anam seni şöyle seviyorum, babacığım sen gerçekten çok kaliteli bir insansın gibi şarkı sözleri olan, yani berbat bir müzik janrası. Bu mesela böyle bir müzik dinlendiği zaman ne aklınıza gelir? Yani dinleyen insan nasıl bir profildir kafanızda? Ben mesela dayı geliyor benim aklıma ya da bir taksici falan geliyor. Ama hayır, bu bizim patronun kızı, namı değer dişi patrondu bu müzikleri dinleyen. Bu arada yine anladığınız üzere müzik kulaklıkla dinlenmiyor. Bu topraklara kulaklık bir türlü ulaşmadı. Yani şöyle düşünün. 3 tane odada 3 tane farklı ses. Birinde işte Kamuran Akkor, borçlara dertlenilerek dinlenilen bazı arabesk şarkılar. Diğer odada Mevlüt helvası yenen bir ünlü. Patronun odasında da işte biz Angaralıyık kardeş, şöyle delikanlıyız, böyle iyiyiz falan gibi sözler sarf edilen bazı slow oyun havaları. Ama dişi patronun hoparlörleri herkesinkinden büyük olduğu için eğer o müzik dinliyorsa ve son ses dinliyorsa diğer müzikler tabii ki kısılmak durumunda kalıyordu. Çünkü çok anlamsız bir gürültü oluyordu. Bazen kısılmadı da oluyordu. Hani 2-3 yerden farklı müzik sesi geldi de oluyordu. Sanki böyle bir un kapanı kasetçiler çarşısı gibi falan bir ortam olduğu da zaman zaman oldu. Neyse müzik zevkinden anlayacağınız üzere dişi patronumuz oldukça maskülen. Dolayısıyla ağzı bozuk, kodumu oturtan, hani fiziksel kavgaya girmekten de çekinmeyen. Ve insanların genelde bir şeyler izah etmeye veya bir şeyler istemeye çekindiği bir tipti. Gerçekten tersi de oldukça pisti. Ama bunca ters olduğuna rağmen tam bir aşk bayanıydı. Ben işe başlamadan seneler önce mesela bir ustaya aşık olup onunla, usta evli miymiş neymiş, onunla kaçıp mesela her şeyi elinin tersiyle aşkı için itmiş bir kadındı. Ama daha sonra olmamış, yürümemiş ve ayrılmış, geri gelmiş şirkete ve tek derdi evlenip çocuk yapmaktı. Yani anne olmak ve evlenmek istiyordu. Evinin hanımı olmak istiyordu. Hatta bu uğurda belki de yapay zekaya, chatbotlara falan ilham veren bir olayı yaşattı bana. Şöyle ki, bir gün çıktı almak üzere onun odasına girdim. Yazıcı da onun odasındaydı. Çünkü kağıt israfı olduğundan şüphelendikleri için hani insanlar kişisel belgelerini falan basmasınlar diye öyle yazıcıyı bir otokontrol gibi bir şey yapmışlardı yani. Neyse. Odaya girdim. Çıktı alacağım. Ekrana baktım gayri ihtiyari ve ekranda bir Google arama ekranı ve Google arama ekranında da şöyle bir yazı gördüm. 25 yaşındayım. Neden sevgilim yok? Bu soru içerdiği dramatik unsur itibariyle beni hani oldukça üzmesine rağmen bir de olayın saçmalığı ve içerdiği cehalet unsuru ile de büyülemişti. Hatta cringe büyülenmesi yaşamıştım. Bu arada ben bu soruyu seneler sonra icat olan ChatGPT isimli yapay zeka botuna sordum ve cevabını oldukça uzun olduğu için bu şimdi okumayacağım ama ekran görüntüsünü aldım. Instagram sayfasından paylaşacağım. Eğer 25 yaşında olup da neden sevgilisi olmadığını merak eden varsa oradan bakıp öğrenebilir. Şimdi bunların yanında bir de kendisinin mesela bağırarak iletişim kurmak gibi bir huyu vardı. Mesela atıyorum bir şeye mi ihtiyacı var? Hani yazmak yerine, aramak yerine şirketin herhangi bir yerindeki insana bağırırdı. Yani camı açar bağırır, kapıyı açar bağırır, bazen kapıyı açmadan bağırır. Hani sürekli insanlara bağırarak, bir de çok iyi ıslık çalıyordu. Yani eğer bağırdığını duymazsanız bir de ıslık çalarak sizi çağırabiliyordu. Sanırım bu özelliklerinden ötürü biraz ses tonu tribün çocuğunu andırıyor. Hani tribündeki amigolar vardır ya, böyle konuşurlar, kardeşim nasılsın kardeşim falan diye bir sesleri vardır. Bir de daha da kötüsü tribün amigosu sesiyle bir de zaman zaman şarkı söylüyordu. Bağıra bağıra şarkı söylüyordu üstüne. Yani düşünün işte çalışıyorsunuz bir anda zaten yüksek sesle müzik geliyor. Bu artık alışılmış bir şey. Ve bazen de artık çok dertleniyordu. Artık o zamanki sevgilisinden mi ayrılıyordu? Hoşlandığından cevap mı alamıyordu? Neyse. Başlıyordu şarkı söylemeye ve hani genellikle söylediği şarkılar da zor şarkılardı. Mesela bir keresinde İbariye'nin bile zaman zaman tonlarına çıkmakta zorlandığı Eller Kadir Kıymet Bilmiyor Anne isimli şarkıyı söylemişti. Keşke bunun ses kaydını alabilmiş olsaydım da sizlere bu işitsel şöleni sunabilseydim. Peki gelelim kritik noktaya. Bunca bağırış çağırış, yüksek sesli müzik, Google'a saçma sapan sorular sorma ve benzeri unsurlar arasında bu hanım ablamız ne iş yapıyordu diye soracak olursanız. Açıkçası ben de bu sorunun cevabını 4 sene bulamadım. Ya 5 sene geçirdim ben bu şirkette. 4 senesini birlikte geçirdik. Sonrasından ayrıldı. Onu da ayrıca anlatacağım. Ama tüm samimi hislerimle söylüyorum ki ne iş yaptığını gerçekten anlamadım. Hani bunu şey diye değil ya, bu kadın da hiç çalışmıyor. Hani veya hani derler ya işte mesela bazı firmalarda bütün gün yatıyor, para alıyor falan filan. Öyle de gerçekten ne iş yaptığını anlamadım yani. Hani fonksiyonu neydi bilemedim. İşe geç gelirdi, erken çıkardı. Bazen eğer bir gün öncesinde çok hangoversa gelmezdi. Hani belki o muhasebeci kızların yaptığı işleri mi denetliyordu onu da bilmiyorum. Ama yani genelde onlar onun etrafında pervane oluyorlardı. Herhalde aralarında bir kişisel bir ilişki vardı bilmiyorum. Bu arada tabii hangover demişken tahmin edeceğiniz üzere bu ablamızın da alkol problemi vardı. Sadece alkol değil alkollü araç kullanma problemi de vardı tabii. Tıpkı erkek kardeşi gibi. Hani sırf ben oradayken 3 tane arabayı pert etmenin kazasına kulak misafir oldum. Allah'tan can kaybı yaşanmadığı için ve karşı tarafı ve trafik polislerini bir şekilde bağlayabildikleri için herhangi bir adli soruşturma vesaire geçirmeden bu olaylardan yırttı. Belki de hala alkollü araç kullanıyordur. Belki de birkaç araç daha pert etmiştir bilmiyorum. Ama hele bir tanesinde baya baya böyle şey hani kırmızı ışıkta duran 5 tane arabaya Langırs diye arkadan girmiş. 5 tane arabayı birden götürmüştü yanında. Son bahsedeceğim olay bu ablamızla ilgili. Kendisi daha sonra aşkı buldu. Bizim şirketimize gelip giden bir satış temsilcisi vasıtasıyla. Onunla bazı şeyler yaşadı, yaşıyordu. Adam evliydi falan, çocuğu vardı ama bizim ablamız gerçekten aşka inanmış bir insandı. Bu onları durduramazdı. Ha sana ne Serdar diyecek olursanız. Tabii ki anlayacağınız üzere hani son derece transparan yaşamayı seçtikleri için bazen ofiste gereksiz samimiyetler, bazen açılan romantik olduğu düşünülen ama daha ziyade böyle Cengiz İmren falan tarzı slow şarkılarla birbirlerine böyle melül melül bakmalar ve kavga ettikleri zaman da işte duvarlarda telefon kırmalar, bağırışmalar, çağrışmalar falan ve hani bizden asla çekinmek falan yok. Hani biz duyarız falan gibi bir düşünce yok. Bunlar bizim yanımızda yaşanan şeylerdi. Dolayısıyla ben de sizlere bahsetmekten bir beis duymuyorum. Özetle kendisi adres belli olsun diye ofise gelip giden, ne iş yaptığını bilmediğim, büyük ihtimalle bir iş yapmayan, genelde gürültü kirliliği yaratan, tek hedefi koca bulup çocuk yapmak olan ve otosanayicilerin pert ettiği araçlar dolayısıyla oldukça hayır duasını alan bir karakter. Kendisiyle ilgili son birkaç anekdot var ama onları sanırım bir sonraki bölümde anlatacağım. Legacy'yi tamamlamak açısından böyle George Lucas falan gibi hissediyorum şu an kendimi. Bölümü bu 5 senelik periyodun çok da mühim olmayan ama yaptığı hareketler ve girdiğimiz birkaç saçma diyaloğu hala unutamadığım bir karakterle kapatacağım. Patronun yeğeni. Buna da yeğen patron diyelim isterseniz. Bu abimiz normalde kendisine ait başka bir şey olmasına rağmen çok yüklü bir borca girip ödeyemediği ve daha sonra da bizim patron olan amcasından yüklü bir borç aldığı için tabiri caizse alıkonulan biriydi. Yani bildiğim kadarıyla doğru düzgün para vermiyorlardı şirketler ama işe geliyordu işte sürekli çalışıyordu. Ve hani hep bu borç kafasına kakılıyordu işte borç verdik ya borç verdik yani bir şey para mara istediği zaman bu tarz söylemlerle kendisi abandone ediliyordu. Hatta patron kendisini bizim teknik ressamdan sürekli borç isteyen teknik ressam reisten kurtulabilmek için bu adamı AutoCAD kursuna yazdırmıştı herhangi bir mühendislik eğitimi geçmişi olmamasına rağmen. Tabii ki beceremedi ve daha sonra o işte bana kaldı yani daha sonrasında ama Böyle bazı B planlarında kullanılan ama genelde şirkette ayak işlerinde kullanılan, kimi zaman patronun kişisel işlerinde kullandığı bir elemandı. Genelde ayak işlerini yapmasına rağmen zaman zaman ofise gelir ve benim olduğum odaya otururdu. Çünkü böyle odada bilgisayar var ve bilgisayar o zamanlar akıllı telefon olmadığı için gerçekten hani internet falan oralardan soruluyor ya, hani şu an muhtemelen mesela yüzüne bakmıyordur bilgisayarın o karakter. Açıyordur Instagram'ını, seri göt likeliyordur. En büyük aktivitesi işte bilgisayar bulursa oturup başına Google'ı açıp Rihanna yazmaktı. Kendisinin müziğiyle alakalı bir görüş olduğunu sanmıyorum. Hatta şarkılarını da pek dinlediğini de sanmıyorum. Daha ziyade Rihanna'nın bedensel özellikleriyle ilgileniyordu ve tek tek bütün fotoğraflarına bakıyordu. Şunu söyleyeyim, eğer Rihanna dile gelip sen gel ben seni Amerika'da yaşatacağım dese 3-4 ayda İngilizce öğrenip green card çıkarttırıp çoluğunu çocuğunu bırakır Amerika'ya kaçardı. Böyle bir Rihanna hastalığı vardı. Hatta bir keresinde bana kaç doğumlu olduğumu sorduğunda 88 cevabını aldığında "Of, Rihanna ile aynı yaştaymışsın, tam sikilecek yaş" şeklinde bir cevap vermişti. Kusura bakmayın, bu onun tabiri. Yani sırf 88'liyim diye bana oracıkta sahip olmak istedi bu adam. Ama hakkını yemeyeyim, ofisteki diğer bireylerin aksine sanata, özellikle de sinemaya meraklıydı. Mesela Çakallarla Dans filmini bir sene önce çıkmış olmasına rağmen defalarca izleyip ofiste sürekli "hastasıyız dede" falan diye bağırarak beni cringe'lere sürüklüyor. Arada işte Kolpaçino alıntıları yapıyor. Zaman zaman Cem Yılmaz esprileri, "bak bak Cem Yılmaz şöyle diyor, hani Faruk Eczanesi diyor ya, hani Cem Yılmaz öyle dediydi ya" şeklinde, "Cem Yılmaz tam piş adam ya" şeklinde övgüler sunuyordu kendisine. Bir gün bana Hızlı ve Öfkeli serisini izleyip izlemediğimi sordu. Ben de izlemedim dedim. "Niye, arabalı film sevmiyor musun?" demişti. O zaman anladım ki arabalı film diye bir janra var mesela. Bu da hani şu an benim diyen sinema eleştirmeninin belki de bilmediği bir gerçek. Abimizin cebinde 5 kuruş olmamasına rağmen ve evde çocuğu falan olmasına rağmen en büyük zevki her hafta sonu mekana gitmek ve orada loca tutmak olsun, işte ne bileyim şişe açtırmak olsun gibi şeyler yapmasıydı. Hani biliyorsunuz zaten bu bir yaşam biçimi galiba. Bazı insanlar bundan çıkamıyorlar. Parası olmadığı halde nasıl yapıyordu diyecek olursanız da kolayı var. Kuzeni olan küçük patronu da davet ediyordu ve her şeyi ona ısmarlattırıyordu. Bu abimiz böyle 1,5 sene falan takıldı. Daha sonra iş yerinde maruz kaldığı muameleye daha fazla dayanamayarak başlarım sizin borcunuza falan" diyerek şirketi terk etti. Tabii aldığı borç veya para senet karşılığı falan olmadığı için bizim patron da hiçbir şey yapamadı. Böylelikle azat oldu kendisi. Ben de sırf Rihanna ile aynı yılda doğduğum için cinsel penetrasyona uğramadan kendisini şirketten ayrılmasına çok mutlu oldum açıkçası. Yalan değil. Neyse, bu bölümün sonuna giriyoruz. Sanırım ya bir ya iki bölüm daha olacak bu şekilde. Eğer biraz sıkıldıysanız kusura bakmayın ama bunları benim gerçekten anlatmam gereken. O yüzden dişinizi sıkın. Bir iki bölüm sonra tekrar normal akışa döneceğiz. O zaman kendinize iyi bakın.